Ayırım 22. Sayfa 237. Kimin hesabına çalışıyorsun diye sordu Sinan. Kes sesini. Mihail'in sesi emrediciydi. Belki susması daha hayırlı olurdu ama Sinan dinlemedi. Vasili Yelisev'in değil mi? Sana çeneni kapat dedim. Başaramayacaksın. Beni öldürsen bile Doktor Yelisev seni buradan sağ çıkaramaz. Mihail silahının namlusunu Sinan'ın böğrüne biraz daha bastırdı. Okaltı'a fazla güveniyorsun galiba. Yerinde bir soruydu bu. Tatyana geçen sefer tam zamanında yetişmişti. Ama bu her seferinde onu ölümden kurtaracağı anlamına gelmezdi tabii. Alt tarafı tetiği çekmesi bir an meselesiydi. Adamı fazla tahrik etmesinin de bir anlamı yoktu. Gerçi Tatyana'yı beklediğini anlamıştı. Fakat ikisini de öldürmeye niyetli olduğuna göre bunu birlikte ya da ayrı ayrı yapması neyi değiştirirdi ki? Sustu Sinan. Koridorun sonuna gelince Mihail başını uzatarak bulundukları koridoru dik kesen galeriye göz attı. O da boş sayılırdı. Çok ötede bir kadınla erkek tabloları hayranlıkla seyrediyordu. Rahat bir nefes aldı. Durum şimdilik iyiydi. 10 metre kadar ötede kapalı bir kapı gördü. Sinan'ı iterek yürüttü. Yeni galeri ilkinden de uzundu. Çantanın içinde mi? Diye sordu Sinan'a. Ne? Numara yapmayı bırak. Londra'ya götüreceğin evrakı soruyorum. Adamın neyin peşinde olduğunu anlamıştı artık. Bir an zaman kazanmaya çalıştı. Bütün başına gelenler hep şu mahut evrak yüzündendi. Tatyana'nın o evrakı kendisine vermeyeceğini henüz bilmiyorlardı anlaşılan. Hatta daha da ötesi evrakın kendisinde olduğunu düşünüyorlardı. Bir an otelde bıraktım demeyi aklından geçirdi. Belki yararı olur ve zaman kazandırırdı. Sonra bunun pek parlak bir fikir olmadığını anladı. Yanında olmadığını anlarlarsa hemen ateş edebilirdi. Ayrıca böylesine önemli bir belgeyi otelde bıraktığını söylemesi pek akıllıca olmazdı. Uygun bir cevap bulamıyordu genç adam. Soğuk müzede alnında ter taneleri oluşmaya başladı. Mihail sırıttı. Acele et yoksa tetiğe asılacağım. Aklına hiçbir çare gelmiyordu Sinan'ın. Çantamda diye mırıldandı. Usulca çantayı aç ve evrakı bana ver. Olmayan bir şeyi nasıl verebilirdi ki? Fakat silahın namlusu kabanının üzerinden biraz daha böğrüne batınca ister istemez çantayı elinde kaldırdı. Kilidini açtı. İçinde sunacağı tebliğ dosyasından başka hiçbir şey yoktu. Al dedi. Ne istiyorsan al. Mihail Sinan'ın zorluk çıkarmamasına sevinmişti. Evrak işini Doktor Yelisev gelmeden bitirmesi daha doğru olacaktı. Burası güvenli de olsa silahlar patladıktan sonra ne olacağını pek kestiremezdi. Eski KGB ajanı çantanın içine göz attı. İnce bir dosya, bir sürü yazılı kağıtlar vardı. Aslında ne tür bir evrak alacağı hakkında fazla bilgisi de yoktu. Vasili Yelisev bu konuda yeterli bilgi vermemişti. Onun asli görevi hedefleri vurmak ve Türk'ten evrakı almaktı. Kısa bir tereddütten sonra sen ver dedi. Sakın bir çılgınlık yapmaya da kalkışma. Tetiği her an ateşleyebilirim. Sinan dikkatle adamın buz mavisi gözlerine baktı ve o an adamın istediği evrak hakkında bilgi sahibi olmadığını anladı. Belki bu imkandan yararlanabilirdi. Ama nasıl diye düşündü bir an. Ürkerek çantasının içine baktı. Ona vereceği bir şey aklına gelmiyordu. Ne verebilirdi ki? Hadi diye homurdandı Mihail. Sinan'ın birden gözleri parladı. İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyordu ama denemeye değerdi doğrusu. Zaten yapacağı fazla bir şey de yoktu. Çantanın iç fermuarını açtı ve kapalı bir zarfı gözden çıkararak adama uzattı. O zarf 5 günden beri çantasının içinde duruyordu. Mensup olduğu fakültenin kendisine yaptığı özel bir tebliğdi ve üzerinde sadece adı yazılıydı. Muhtevasını bildiği için ilgilenip okumamış, uygun bir zamanda okurum diyerek çantasına atmıştı. Adamın bunu yutup yutmayacağını bilmiyordu. Üzerindeki adı Kiril alfabesiyle yazılmadığı için belki şüphelenebilirdi. Mihail zarfı eline aldı ve parmaklarıyla şöyle bir yokladı. Sonra zarfın üstüne baktı. Tatmin olmuş gibi sırıttı. Aferin dedi. Uslu bir çocuk gibi davrandın. Benden iyi puan aldın. Bunun mükafatını göreceksin. Sinan nasıl diye sordu. Seni acı çekmeden öldüreceğim. Şimdi bir kurşunla öbür dünyaya gideceksin. Bu da mükafatın olacak, anladın mı şimdi? Mihail'in gözlerinde sadistçe parıltılar oluştu. Adeta avına işkence etmekten hoşlanan birinin ifadesi oluşmuştu yüzünde. Sinan az sonra adamın ateş edeceğini anladı. Derhal bir şey yapmalıydı. Tatyana bu kez son anda imdadına yetişemeyecekti. Bu kesindi artık. Hala bel hizasında tuttuğu çantayı olanca hızıyla adamın silah tutan eline doğru savurdu. Yapacağı başka bir şey de yoktu. Mihail elini kaçırdı. Gafil avlanmamış ve son anda Sinan'ın kendisini savunmak için son bir çırpınışta bulunacağını tahmin etmişti. Çanta gürültüyle duvara çarptı. Sinan az da olsa bir zaman kazanmıştı. Çantayı bırakıp adamın üzerine çullandı ve özellikle silahı tutan bileğine yapıştı. Bir yandan da can havliyle düşünüyordu. Daha dün gece bundan çok daha iri, dev bir adamla boğuşmuştu. Yeni saldırgan ona oranla çok hafif biri gibi gözükmüştü gözüne. Onunla bile bir süre boğuştuğuna göre buna haydi haydi karşı koyarım diye geçiriyordu aklında. Fakat az sonra yanıldığını anladı. Dün geceki dev kaba güçlü bir adamdı. Sadece boğazına sarılmış ve onu boğmaya çalışmıştı. Ama bu daha ilk anda Sinan'ın yüzüne müthiş bir kafa darbesi attı. Genç adam bir anda neye uğradığını şaşırdı. Gözleri karardı. Darbenin şiddetinden çözüldü ve adamın silahı tutan bileğini refleks olarak bıraktı. Belli ki saldırgan dövüş tekniğini biliyordu. Galiba bu sefer kurtulamayacaktı. Aynı anda da silah patladı. Tatyana müzenin girişindeki ilk koridora baktı. Bomboş sayılırdı. Galerinin sonunda sakallı bir gençten başka kimseyi göremedi. Kroşenko'nun birden ortadan kaybolması hiç hoşuna gitmemişti. Bazareviç ne onu ne de Doktor Koru'yu etrafta görmemişti. Bir an için Bazareviç'in atladığını, onları çıkarken fark etmediğini düşündü. Ama o durumda bile şimdiye kadar buraya gelmeleri lazımdı. Durum hiç hoşuna gitmedi. Yine de her olasılığı değerlendirecekti. Doğru danışmaya yöneldi. Camın arkasındaki yorgun yüzlü kız, ''Evet, ne soracaktınız?'' dedi. Tatyana, ''Az önce buraya lacivert kaban giymiş 30-40 yaşları civarında bir yabancı geldi mi?'' diye sordu. ''Muhtemelen yanında da bir Rus mihmandar olabilir.'' Kız ilgilenmeyerek hatırlamıyorum diye mırıldandı. Her gün buraya yüzlerce yabancı girer çıkar. Hepsini nasıl hatırlayabilirim? Tatyana etrafa bir göz attı. Ama bu saatte burası bomboş. Anımsamanız gerekir. Yorgun yüzlü kız hiç oralı olmadı. Üzgünüm dedi. Tatyana'nın tepesi atmıştı. Hemen çantasını açarak kimliğini çıkardı ve kızın burnuna dayadı. FSB diye gürledi. Çabuk hatırlamaya çalış yoksa işsiz kalırsın. Kız kimliği görünce birden şeytan çarpmış gibi uyandı. Kekelemeye başladı. Affedersiniz efendim ama gerçekten anımsayamadım. Şey galiba az evvel verdiğiniz tarife uyan iki kişi geldi. Fakat ne? Kız sapsarı kesilmişti. Emin değilim. Tam o sırada Tatyana'nın cep telefonu çalmaya başladı. Telefonu açan Tatyana, evet dedi. Şefim ben Bazareviç. Anlat ne oldu? Voronin'i buldum. Hala yukarıda nöbette. Yarım saat evvel bizden olduğunu söyleyen bir ajan Türk'e almış ama o şahıs Kroşenko değilmiş. Aptallar diye inledi Tatyana. Durumu kavramıştı. Sinan kaçırılmıştı. Hırsından köpürecek gibiydi. Üç adamının gözleri önünde Doktor Koru'yu kaçırmışlardı. Bir an duraladı. Şu anda yapabileceği bir şey yoktu artık. Sinan'dan umudu kesmeliydi. Ama sonra aklı bir konuya takıldı. Otele sızmayı başaran adam acaba neden Sinan'ın işini orada bitirmemişti? Babası mutlaka söz konusu evrakı Sinan'da zannediyordu. Önce doktoru kaçıran adamı teşhis ve tespit etmeliydi. Çabuk Voronin'i Puşkin Müzesi'ne gönder diye bağırdı. Beni burada bulsun. Telefonu kapattı. Sonra şaşkın şaşkın kendisine bakan danışmadaki kıza döndü. Ondan bir iş çıkmayacağını sanıyordu. Ama kız sanki birden bülbül kesilmiş gibi... ''Galiba onları hatırladım şimdi.'' dedi. ''Az evvel buradan geçtiler.'' Parmağıyla koridoru kesen galeriyi göstererek ''Şu yöne doğru.'' diye bağırdı. Bu doğru ise hala Sinan'ı kurtarma şansı vardı. Kimliğiyle telefonu çantasına tıkarken tabancasını çıkardı ve koridor boyunca koşmaya başladı. Ayırım sonu. Sayfa 243.